ben filmimi çekemiyorum. Podcast'inin bugünkü konuğu Hande Türkel. Hoş geldin Hande.
Hoş bulduk.
Çok merhaba. Uzun zaman sonra seninle buluşmak ne kadar güzel. Evet. Valla sen harika projeler yapıyordun, hala yapıyorsun.
Evet.
Seninle böyle bir 10 yıl öncesi gibi bir çalışmamız olmuştu beraber. Evet. Bir proje geliştirme ve biraz önce öğrendim ki hala geliştirmeye devam ediyorsun.
Proje geliştirip satmaya çalışıyorum aslında. Aşırı gelişti. Bence çok güzel bir yerde şu anda.
Bence de.
Ama işte satışıyla ilgili bayağı bir şeyler yaşıyoruz.
Bütün dünyada aslında sen tabii ki kolay işleri seçmiyorsun. Onu biliyorum. Biraz senin hikayenle başlayalım. Sen Anadolu Üniversitesi'ni bitiriyorsun. Evet. Bu filmcilik meselesi, yani sen ne zaman filmci olmaya karar verdin?
Ya çok enteresan bir hikayesi var. Aslında ben F-16 pilot olmak istiyordum. Benim babam pilottu ve ben de pilot olmak istiyorum. Ve bunu aileme açıkladığımda enteresan bir şekilde beni göz doktoruna götürmeye karar verdiler. Enteresan bir şekilde. Çünkü dediler ki pilot olmak istiyorsan bir bakalım.
Tabii gözlerin sağlam olması
lazım. Evet, değilmiş. Astigmat atmış ve dediler ki imkansız. Sonralardan öğreniyorum ki benim gözüm bozuk değil ve hiçbir zaman bozulmamış.
Aha.
Ve babam askerlik mesleğinden çok haz etmediği için muhtemelen kendi kızını oradan korumaya çalıştı. Ben çok böyle büyük depresyonlara girdim, ağladım, pilot olamayacağım falan ve bir gün uyanıp ben yönetmen olacağım dedim. Ve bunun nereden geldiğine dair herhangi bir fikir yok. Çünkü ben hani böyle sinema sever, acayip film seyreden bir insan değilim. Yani hiçbir zaman da olmadım, hala da değilim. Ben edebiyat aşığı, kitap okumaya düşkün, obsesif takıntılı bir insanım. Muhtemelen kitap yazamayacağım gerçeğini düşünüp yazılmış olanı hikayeleştirme sanatına yönelmek istedim.
Evet, hikaye anlatmak istedin.
Evet ve bunu hani resimle de çok ilgim var. Bütün baba tarafı ressam. Hepsinin böyle inanılmaz bir resim yeteneği var. Muhtemelen herhalde ikisi birleşince dedim ki çok iyi resim yapamıyorum. Kitap da yazamayacağım ama film çekebilirim. Çünkü ikisinin bir şeyi, kompozisyonu bence. Bir anda yönetmen olmaya karar verdim ve o günden beri de hiç değişmedi.
Evet, yani bu bayağı ciddi bir şey ama bu sezgilerin seni bir yerlere götürmüş anladığım kadarıyla. Evet. İçti. Ama ailen de buna karşı çıkmamış.
Hiç, hayır. Acayip bir destek.
Çünkü
var.
Evet, hani genellikle bu alanı seçmek istendiği zaman ailelerin böyle bir direnci olabiliyor. Bunu her konuğuma da soruyorum. Dolayısıyla hani film izlemiyordum falan ama yönetmen olacağım dedim. Ailen de destekledi anladığım
kadarıyla.
Hatta
şöyle bir şey var. Biz Nefes'i yaparken asistandım ben ve aşırı parasız. Yani parasızlığın limiti yok ve kiramı babam ödüyor. Ve böyle çok üzgünüm baba dedim, yani kusura bakma, yani kocaman oldum ve hala kiramı sen ödüyorsun. Ya hani yani başka bir şey okusan master yapacaktın 2 sene. Şu anda master yapıyorsun. Rahat ol dedi yani.
Ne kadar güzel.
Ve müthiş bir destek.
Ne kadar şanslıyız. Evet, şanslıyız. Evet. Ondan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi iletişim bölümünü bitiriyorsun.
Eğitim iletişim planlaması. ÖYS kurbanıyım ben. Yani ben bir matematikçiyim. Türkçe ve sözelim çalışmıyor benim. ÖSS'de derece yapmama rağmen ÖYS'de patladım. Bir tek eğitim iletişim planlamasında tuttu puanım ama bütün sinema televizyon derslerini aldım. Hepsini. Hatta okulda böyle bir dalga konusu da vardı. Yani derse girip bir tek Hande burada. Tek olmaması gerekli olan burada falan diye dalga geçerlerdi. Ama tamamladım ve müthiş bir okuldan mezun oldum.
Evet, ama o matematik kafası çok işine yaramıştır yönetmenlik
hala
yaparken.
Hala da çok yarıyor.
Yarar.
Evet,
yani inanılmaz. Kesinlikle. Ve tabii ki hepimizin çok da sevdiği arkadaşlarımızın 2003'te PTT'ye giriyorsun. Yani evet. PTT derken TOT yapım.
Evet.
Biz ona evet, çok insan öyle söylüyor sektörde ama çok önemli filmlerin yapıldığı bir şirket. Ve Levent Semerci ile birlikte bu Nefes filmine yardımcı yönetmen olarak gidiyorsun.
Evet. Yani yardımcı yönetmen, kast direktörü,
her şey.
Saç, makyaj, set,
o bir efsane standı. Projeydi aslında. Bitmedi. Uzun aylar, yıllar sürdü. Öyle hatırlıyorum.
Başıma gelen en iyi şeydi diyebilirim.
Büyük bir deneyim.
Yani mükemmel. Yani 12 kişi bir film çekiyorsunuz. Yani şöyle düşünün. 3 kamera var sette. 5-35 var 2 tane. Bir 2-35 var negatif çekilen zamanda. Bir taraftan kameraya 35 mm kartuşu takıyoruz. Load ediyoruz. Kamerayı alıp omuzumuza çekim yapıyoruz. Sonra oyuncuların saçlarını kesiyoruz. Yer süpürüyoruz. Yemek yapıyoruz. İşte fon bezi geriyoruz ve film çekiyoruz.
Aslında benden çok sonra olmasına rağmen ben de sektöre girdiğimde çok benzeri bir sistemden en iyi okul orası aslında.
Evet.
Babanın dediği çok doğru,
çok
yani
güzel
burada.
Bir okul benim için.
Kesinlikle. Ve o kadar sahiplenmişsin ki. Hı-hı. Ben seninle ilgili biraz daha bakarken filan yönetmen konuşmak istemediği için sen röportajlar vermişsin bir takım
ya,
yerlere.
Levent Bey ilginç bir adamdı.
Evet,
ama şu an
kendisini.
Neden konuşmak istemediğini çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de film çekmeye başladıktan sonra ben de konuşmak istemiyorum aslında. Yani çok enteresan. Ve her yere beni yolluyordu.
Evet.
Hatta yani Mehmet Ali Birant'la bir efsanemiz var. Biz 32. güne gidiyoruz ve istemediğimiz bir konuk konuyor karşımıza. Ve diyor ki Levent Bey çıkın oradan bana diyor. Mehmet Ali Birant karşımda çıkamazsın diyor. Ve ben hani böyle 28 yaşında bir hani çıkmam lazım ama Mehmet Ali Birant var karşımda. Çıktık. Yani o baskıdan hayır falan deyip böyle koşarak
enteresan.
Uzaklaştık.
Ama güzel deneyimler. Peki sen okulu bitirdin ve işte Putot filme, PTT'ye nasıl başvuru mu yaptın yoksa arkadaşların aracılığıyla ilk işini nasıl buldun burada?
Ya biz böyle staja başvurmak için acayip her yeri aradık. Hı-hı. Aklınıza gelebilecek herkesi, her şirketi aradık. Ben reklam istemiyordum, hiçbir zaman istemedim. O yüzden böyle drama yapan, sinema yapan, dizi yapan pek çok yeri aradık. Hiç kimse bizi kabul etmedi. En son aradığım yer PTT filmdi ve PTT film gelin dedi. Hı-hı. Ve o gidiş hiçbir zaman da oradan çıkmak istemedim. Ve mükemmel bir yerdi benim için, mükemmel insanlardı. Editör olarak girdim ben aslında, ilk asistan olarak değil. Çünkü hani editör olmam gerekiyor. Oradan yönetmenliğe geçmek istiyorum dedim. Sonra hem editörlük yaptım hem yönetmen asistanlığı yaptım. Çok da güzel zamanlar geçirdim.
Aslında bu sete giderken biraz stajyer kontenjanından mı gittin yoksa direkt...
Nefesten
yok,
evet. Hayır, orada bayağı,
artık
evet,
olmuştu.
Orada olmuştum.
Peki nefes sonrası nasıl gelişti hayat? Sen, çünkü ben seni tanıdığımda reklam filmleri çekiyordun.
Nefes sonrası aşırı enteresan. Şimdi nefes bizim için, yani nefes değil, Creavity filmi kurduk biz. Hı-hı. PTT'den ayrılıp Levent Bey'le ve bence mükemmel bir oluşumdu. Çünkü kendi filmlerimizi kendimiz, reklam filmi çekiyorduk biz. Reklam filminden hiçbirimiz kaşemizi almıyorduk. Onları böyle bankaya yatırıyoruz.
Bloke ediyorsunuz.
Bloke ediyoruz. Hepimiz aylık çok az bir paraya çalışıyoruz. Çünkü amacımız önce Levent Bey'in filmini çekeceğiz. Sonra Barış Kaya'nın filmi çekilecek. Sonra Ande'nin filmi çekilecek. Ve müthiş bir sistem vardı. Bir tarafta post prodüksiyon yapılıyor. Bir tarafta edit yapılıyor. Bir tarafta müzik yapılıyor. Ve hepsi aynı binadan çıkıyor.
Tabii.
Ve nefesi de başarabildiğimizi gösterdiğimiz için aslında bunu yapabiliyoruz. Ve aşırı mutluyuz. Ama para herkesi bozuyor bir şekilde. Para kazanınca film işler karıştı.
Tabii.
Maalesef. Ama Levent Bey'in şöyle bir artısı vardı hepimize. Bizi işin içine hep soktu. Yani kendi malını teslim etti, edit yaptırdı. Kamerasını verdi, kamera kullandırdı. Hikayenin içine soktu, kas seçimlerini bize yaptırttı. O yüzden çok iyi geliştik oradan. Müthiş bir okuldan çıktık aslında
tabii
hepimiz.
İşte,
ve deneyim. Oradan çıkan herkese bir şey oldu aslında.
Tabii tabii. Bayağı bir ekol gibi
çok
geçti
diyebilirim. Çok güzel de bir şey kurmuştu bence. Keşke hani devam ettirebilseydik. Yani böyle inanılmaz bir collective house olacaktı orası.
Evet,
ve yaratıcı bir yer olacaktı. Olmadı. Sonra ben ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. Sonra bir mail attım bana. Dediler ki mail at insanlara, hani Creavity'den ayrıldım diye. Mailimi attım. Bir saat sonra mesaj geldi bana. Bizim bir reklam filmimiz var. Çekmek ister misin? Ama ben hiç düşünmüyorum reklam yönetmeni olmayı. Tak giriş yaptım ve hiç ara vermeden reklam yönetmeni olmuş oldum. Olduruldum.
Ama vaat zaten sende o var. Ve de sende aslında hep gördüğüm bir şey var ki çok cesaretlisin. Hani mesela ilk sete girdin, etrafta falan. Herhalde hiç yabancılık çekmiyorsun değil mi?
Evet.
Hani bu, hani mesela ilk sete girdiğin zaman bir tedirginlik olmadı mı? Girip başladın mı direkt
hiç
çalışmaya?
Hiç olmadı. Hatta şöyle bir... Ama bu hep Levent Bey'in etkisidir. Biz çok fazla sorumluluk alan asistanlardık. Yani öyle sıradan yönetmenin yanında kağıtla not alan değildik yani. Hani omuzumuzda kamerayla koşa koşa mizansen veren, oyun veren asistanlıklar yaptık. O yüzden onun çok büyük bir etkisi var bizde.
Asistanlık odur ve ben aslında şunu da çok önemsiyorum. Yani bir birinci asistan, yani bir yönetmen yardımcılığı, reji asistanlığı. Şimdi onun birçoğuna yardımcı yönetmen deniyor ama hani bu kavramlar biraz karışık olduğu için hepsini birden söylemiş olayım. Bütün her şeyin omurgası aslında.
Evet.
Ve yönetmenin onu yönetmesiyle o, sen de o şekilde gelişiyorsun.
Evet.
Yani ben de çok yönetmen yardımcılığı yaptım, o yüzden biliyorum birazcık işin ruhunu. Ben sonra prodüktörlüğe geçtim çünkü kendimi orada daha iyi olduğumu düşünmüştüm. Peki reklam filmleri çekiyorsun ve sonra bir gün seninle yollarımız karşılaştı. Hakan Günday'ın bir eserinin filmini yapmak için. O zaman reklam filmini yaptığın yapım şirketi Interfilm bir danışmanlık aldı benden. Ve seninle yollarımız geçti.
Evet.
Bayağı da çalışmışız. Yani ben bugün
çok
baktığım zaman neler yapmışız.
Evet.
Ama hep şöyle bir şey olur. Reklamdan sinemaya geçildiği zaman kafa karışıklığı yaşanır. Hem izleyicide hem yönetmende. Sende bu nasıldı? Yani geçerken bu film yapıyor olmanın, çünkü çok film seyretmedim vesaire.
Hala
seyretmiyorum hala diyorsun.
Hala çok seyretmiyorum.
Bunu çok merak ediyorum.
Ya şöyle bir şey vardı. Ben ilk dramaya Etkileyici diye bir diziyle başladım.
Hmm.
Yani Etkileyici diye bir dizi çektirdiler bana. Manol Yaşan ve Murat Cemcir.
Ya
şöyle de bir şey oldu. Mesela ilk Netflix Türkiye'ye geldi ve ben sürekli drama yapmak istiyorum. Ve Netflix'te şöyle bir kural varmış ilk girdiği zaman. İşte bir dizi çekiliyor 10 bölüm. 2 bölüm bir kadın yönetmene çektirilecek.
Evet.
Kimi çektirelim? İşte Hande diyorlar ama o hiç drama çekmemiş. Çektiremeyiz falan. Ulan drama çekmeden drama çekemem. Hani nasıl olacak, kendi kendime dizi çekmem lazım. Onu da başaramıyorum. Neyse bir şekilde onlar bana güvenip Etkileyici'yi teslim ettiler. Ve orada hep şöyle bir laf vardı. Reklam yönetmeni. Reklam yönetmeni. Reklam yönetmeni drama yapamaz. Reklam yönetmeni drama
Hayır,
çekemez.
Yapar.
Bence çok da iyi yaptım.
Yapar.
Yani kendime çok
beğeniyorum. Ben de reklamdan geliyorum.
Ve ben buna bunun böyle karşı ispatı olarak girdim.
Evet.
Hiç zorlanmadım. Hatta şöyle reklam yönetmeni gibi çekmem gereken bölümler vardı etkileyicide, izlerseniz görürsünüz. Onları çok kötü çekmişim. O kadar kaptırmışım ki kendimi oraya unutmuşum.
Tabii oralarda bir kontrol gidebilir.
Ya sanki hep bu işi yapıyormuşum da, sanki içimde hep bu varmış da. Bisiklete binmek gibi diyorlar ya böyle, hani atladığın anda o akıyor ve gidiyor. Sanki hep oradaymışım. Sanki hep bunu yapıyormuşum. Ve korkunç bir keyif aldım. O dünyayı kurmaktan, oyun vermekten, oyuncunun karakterini oluşturmaktan. Ya o kadar bir keyif aldım ki böyle hani şey gibiydim. Bulutların üstünde geziyorum.
Ne kadar güzel. Peki şunu söyleyeceğim. Bir de kısa filmin var ve bir sürü ödül almış.
Evet.
Akide isimli.
Evet, sizin sayenizde çekildi. Onu yani buradan geç söylemek zorunda. Sizin evet, baskılarınızla çekti.
Şöyle dinleyenlere belki sen anlatırsın ama sen reklam ve sinema arasında yaparken ben dedim ki bir tane özgür olduğum kısa film çek. Evet. Ben iyi olur dedin. Sen de karar verdin ve şahane bir film çektin.
Evet.
Akide.
Akide çok, yani orada da ödül aldı bir sürü.
Evet,
ama ödülleri benim sayemde almadı. Çünkü ben hani Kan'a yolladım işi ilk çektikten sonra, ama roll cut olarak yolladık, yetiştiremedik offline olarak. Oradan red geldi ve benim için her şey bitti.
Peki motivasyonunu bu kadar hızlı nasıl kaybediyorsun?
Çok hızlı kaybediyorum. Kan bitti ve dedim ki tamam alamadık
ama
ve bitti.
Ama bak şimdi
için.
Alamadık dediğin.
Sonra Rahman Altın yolladı işte.
Los Angeles'ta evet film ödüllerinde en iyi görüntü ve en iyi müzik. Gene uluslararası Los Angeles Film Festivali'nde en iyi drama, en iyi kadın oyuncu. Bunların hepsini galiba
Rahman halletti.
Rahman müzikleri yapan arkadaşımız.
Evet, Rahman dedi ki sen uğraşmıyorsun, bu film harika bir film.
Yani bu
ben
kadar
her yere yollayacağım dedi.
Evet, ben o zaman da hatırlıyorum. Peki senin aslında motivasyonu ne kırıyor? Yani bir şeyden olumsuz cevap aldığın zaman.
Ya çok aslında motivasyonum kırılmıyor. Ama şöyle oluyor. Mesela kısa filmi yaptım, Kan'a yolladım ve olmadı. Kapatabiliyorum orayı. Sonra şey diyorum, tamam bu bitti benim için. Vedalaşıyorum ve yeni bir şeye geçiyorum.
Aslında bu çok,
çok
değerli.
Çok fazla kalamıyorum orada.
Aslında çok değerli. Mesela şu benim ilgimi çekti. Biz seninle projeyi konuştuğumuz zamanlar tam 10 yıl önceymiş.
Evet.
Ve hani bugün buraya geldiğinde bana konuk olarak dedin ki ben hala devam ediyorum, uğraşıyorum onu yapmaya ama başka bir dolu iş yapmış durumdasın.
Yani aslında şöyle bir şey, biz azdan önce benim ilk önce şeyim var. Vitali Hakko'nun hayatını yaptığım bir senaryom var. Yani ben 8 ay iş alamadım reklamda. Evde böyle kös kös oturuyorum ve dedim ki ne yapacağım? Emine Dursun diye bir senarist arkadaşım var. Emine gel dedim. Yazıyoruz Vitali Hakko'yu. Cem Hakko'yla buluştuk. Ne ettik? Senaryo parası çıkart. Cem Hakko dedi ki yapıyoruz filmi. Biz dedik ki nasıl bu kadar kolay olabilir? Yapıyoruz oley falan. Senaryolar yazıldı. Harika oldu. Prodüksiyon başladı ve bir gün şirkete bir mektup geldi. Yani mail değil, mesaj değil, mektup. Cem Hakko'nun el yazısıyla yazılmış. Ve şöyle diyor. Bana harika bir düş gösterdin ve beni bir düşe inandırdın. Çok teşekkür ederim ama annem ve kız kardeşimi, babamın hayatının film olması konusunda ikna edemiyorum.
Anladım.
Çok özür dilerim.
Çok, ne kadar zarif bir hareket. Bugün
zaten
gözümüzde
da tanıdığım en kibar insan, en efendi.
Ama
insan.
Bugün bence bunu anlatman şahane bir şey oldu. Çünkü bugün reddedilme biçimlerini de birazcık konuştuğumuz için hani bu kadar zarif bir mektupla yani ne kadar güzel bir şey. Harika.
Harika. Ama sonra şöyle oldu. Bitti o, yani yapılamayacak. Dedim ki ben şu anda bir enerjinin içindeyim. Aşırı motiveyim. Emine var. Ben varım. Hakan'ı bulmamız lazım. Çünkü o zamanlar Hakan Günday'a aşığıyım ve Ziya'nı yapmak istiyorum. Telefonlar açıldı. Bana dedim Hakan Günday'ı bulun. Lütfen falan bulundu. Oturduk. Dedim ki Hakan ben Ziya'nı yapmak istiyorum. Ama Ziya'n çok pahalı. O yüzden azla başlayalım. Biz bir azı yapalım. Zaten o çok güzel tutar. Sonra da Ziya'nı yaparız. Ne dersin dostum?
Strateji de yaptı.
Tabii. Hakan inandı ve o zamanlar hiç senaryo işlerinde falan yoktu. Yani şimdi çok etkin bir senarist ama
evet.
O zamanlar yazmıyordu. Ve biz Hakan, ben, Emine oturduk azı yazdık. Deliler gibi. Sonra işte Sundance Lab'ler bilmem neler falan ama hep para buldum. Hep oldu. Sonra pas geçti.
Benim de hayatımdaki ilginç deneyimlerden biridir. Yani Sundance Lab'e kabul ediliyor.
Evet.
Birçok şeyler oluyor. Fakat yol alamıyor. Her filmin bir yolculuğu olduğunu düşünüyorum ben. Bence onun da zamanı var. En iyi zamanı gelecek diye düşünüyorum.
Evet.
Ne dersin?
Aynı şeyi söylüyorum. Beni reddeden yapımcılar hep şey dedim. Bir gün çok üzüleceksiniz.
Ama güzel.
Bir gün çok üzüleceksiniz.
Sana şeyi soracağım. Bu yaratma cesaretin çok kuvvetli. Yani hızlı koyuyorsun ve bunu ortaya koyma cesaretin de var.
Evet.
İşte ne bileyim, biraz önce diyorsun ki oturdum arkadaşıma yazdım senaryo. İşte Cem Hakko'yu aradım. Bu süreç sende nasıl işliyor? Mesela buradan şuraya geleceğim. Reddedilme. Diyelim ki tersi oldu. Beğenilmedi. Onaylanmadı. Ne hissediyorsun o zaman?
4 tane senaryom onaylanmadı.
Ne hissediyorsun o zaman?
Ya şöyle bir şey oluyor. Mesela işte bunlar oldu. Az olmadı. Başka bir şirkete geçtim. Yine reklam sekteye uğradı. Ay çalışmıyorum. Şöyle bir şey oluyor. Ya oturup kendimi acıyacağım ve böyle kitaplar okuyup işte ben seçilemiyorum, bu piyasa iğrenç falan diye söyleneceğim. Ya da durmadan bir şey yapacağım. Hop, Ivan Ilyich'in kitabını çok severim ben. Onu bir tiyatro oyununa çevirdim. Çok büyük bir prodüksiyon. Hop, başladım bu sefer ona yapımcı aramaya. Dediler ki Hande'cim bu çok büyük bir prodüksiyon. Kimse ölümü böyle izlemek istemez. Biz bunu yapmayalım. Tamam falan, onu da koyduk kenara. Sonra pandemi geldi. Otoban Katilleri diye bir dizi yazdım. 2 bölüm. Adapazarı katillerinden yola çıkarak. Ve bence çok güzel bir senaryoydu. Tam biz onu satıyoruz oluyor falan derken benden önce birileri Adapazarı Katilleri'nin filmini yaptı. Hop, o da
bazen bakarttı. O da oluyor, evet.
Ömer abi diye bir hikaye yazdım. Hastalıkla hikaye ve çok güzeldi bence. Götürdüm 3 yere 5 yere. Dediler ki olmaz. Ya böyle bir sapık gibiyim yani.
Ama bu süreçte reklam filmi çekiyorsun.
Çekiyorum, evet. Şimdi ama az.
Evet, ama reklam filmi çekmek de sana aslında hani kaslarını, yönetmenlik kaslarını, evet, çalıştırıyor. İşte kurguya giriyorsun. Ama aşırı meraklı ve ilgilisin, evet, yani her şeyle. Peki şunu soracağım. Demin anlattığın projeler, hani yaptım gitti olmadı dediklerinde hep sert, güçlü, evet, şeyler var. Güçlü meseleler var. Yani bir şeyi böyle hafiften, ben şey senaryoyu da hatırlıyorum. Evet. Azın senaryosunu da hatırladığım zamanlar. Yani orada sert da senaryo. Sertti. Bu nasıl sende? Yani buraya olan ilgin, hani mesela çocukluğundan beri mi var? Nasıl bir şey?
Galiba öyle bir şey. Çünkü bu hep aramızda da konuştuğumuz bir şey. Ben neşeli ve böyle eğlenceli bir insanımdır. Böyle çok köşelerim de yoktur. Neşeyle, eğlenceyle yaşarım. Ama böyle bir projeden bahsedildiğinde orada mutlaka bir cinayet var. Bir şey var. Hmm. Bir derdi var. Sert bir söylemi var. Ve korkusuzca söylüyor o derdini ve söylemini. Hmm. Galiba bir adalet ve adaletsizlikle ilgili müthiş bir derdim var. İnanılmaz bir derdim var. Ve hep oraya gidiyor. Ölümle ilgili inanılmaz bir derdim var. Yani çok erken yaşta babamı kaybetmiş olmam. Ölümünü bilerek, ölümünü bekleyen bir babanın yanında 2,5 ay başını... Bu iki hikayeyle ilgili çok büyük derdim olduğu için bir insanın, bir şey üreten bir insanın gerçekten derdi olan şeylerle ilgili bir üretimi yapması gerekiyor. Bu ikisi bende çok derin mevzular olduğu için de yaptığım her şey buraya gidiyor. Ya ölüm üzerine oluyor ya da korkunç bir adalet arayışı ve adaletin gerçekleştirilmesi üzerine.
Güzel, aslında çok güzel anlattın. Yani sonuçta hayatta anlatmak istediğin hikayelerin içine bunları koymak. Peki bu kadar adalet ararken adalet, yani şimdi aslında bir adalet arayışımız hep var. Çünkü adalet diye bir şey aslında biraz hani yok, hani dünya adil bir yer değil. Değil, yani evet, bunu maalesef çok net biliyoruz. Peki kendine adil davranılmadığında, sektör için soruyorum, adil olmadığını düşündüğünde neler oluyor sende?
İşte orada yeni bir şey üretmeye başlıyorum. Çünkü inandığım şöyle bir şey var. Ben her zaman buna inanıyorum. Bir şey iyiyse ve bir şey gerçekten iyiyse bir gün değer görüyor. Yani işte yüzyıllar önce yaşamış ressamlar, besteciler zamanında hiçbir değer görmediler. Ama aynen, sonunda bunu yaşarken görmek ya da geç yaşta kabul etmek. Yani ben hep şuna inanıyorum. Ben iyiysem, gerçekten iyi bir hikaye anlatıcısıysam bir gün bunun karşılığını alacağım.
Kesinlikle.
Ve hani benim yapmaktan en keyif aldığım şey bu iş. Ve böyle aşkımdan uzak kalmış gibi oluyorum çekmediğim zaman bir şey. Kameramdan uzak kalmış gibi oluyorum. O inanılmaz bir tutku. Yani şunu yapamam. Çok adil değiller. Benim hakkımı yediler. Ben bilmem ne olsaydım bu projeyi yaparlardı falan. Hiç kimseye bir yarar sağlayacak cümleler değil bunlar. O yüzden hani diyorum ki sen durma kızım. Hazır et elindekileri. Bir gün hani karşına bir şey gelecek ve koyacağım önlerine.
Peki şunu soracağım. Bütün bunların içinde aslında sette, yani Nefes filmini de biliyorum. Son derece hani şartları zorlayarak, evet, o zamanın şeylerinde uğraşarak, yani bayağı siz hani terzi işi dediğimiz gibi o işi yaptınız. Çok da güzel bir iş çıktı. Fakat diğer tarafta döndüğünde sen hep bu tarz, mesela hiç yapımcı olmayı, kendi yapımcın
yeni
olmayı düşünmedin mi?
Yeni istiyorum. Yani şöyle bir şey var. Şimdi ben çok ekipçiyimdir ve sürekli aynı insanlarla çalışıyorum. Ve ekibime korkunç bağlıyım. Aile gibi.
Ama
ve
güzel olanı o zaten.
Evet, onlar da bana bağlı ve bu böyle yönetmen, görüntü yönetmeni, yönetmen işte set amiri ilişkisi gibi değil. Biz bir bütünüz. Çünkü ben sinemanın kolektif olduğuna inanıyorum ve bir ortak bilinç olduğuna inanıyorum. Oyuncusuyla, setçisiyle, müzisyeniyle çok güzel bir şeyimiz var. O yüzden böyle bir projemiz var yine. İnanmazsınız.
Niye inanmayayım? Çok güzel şeyler anlatıyorsun.
O yüzden böyle oturup işte bu bardağı çekerken şeyi konuşmaya başladık. Ya bu işi birlikte yapalım mı? Yani oturalım, hepimiz paramızı koyalım, yapalım. Çünkü onlar da çok inanıyorlar hikayeye. Ben de çok inanıyorum. Herkes böyle bir gaza geldi. Bu aralar böyle bir şey yapıyor. Çünkü yapabilir miyim hiç bilmiyorum. Paradan hiç anlamıyorum.
Para yönetemem. Hayır, orada yönetebileceğim bir arkadaşınla. Ama hani sadece yapımcılık, biliyorsun, sadece hani parayı yönetmek değil. Bütün o süreci yönetmek ve aslında o işin yaratıcı kısmının da kontrol ederek üretmek. Yani senin ne bileyim para harcanacak bir yerde bir başkasının baktığı açıdan değil de sen çok farklı çözümler bulursun. Evet, evet. Bulabilirsin diye düşünüyorum. Şunun için sordum. Çünkü yapımcılığı hani düşünmedin mi? Çünkü bu kadar şey. Fakat tabii hep yapımcılara bağlı olmak da senin karakterinle biraz çelişen bir şey bir
zaten
taraftan.
Zaten şöyle bir şey vardı. Hayatımın dönüm noktası var benim. Çünkü ben sürekli bir şeyler yazıyorum, olmuyor ve reklama geri dönüyorum. Bir şeyler yazıyorum, red diyorum, reklama geri dönüyorum. Ve çok idealistim. Sadece kendi yazdıklarımı ve kendi inandıklarımı çekeceğim. Ama çekemiyorum. Olmuyor yani.
Neden filmimi çekemiyorum?
Neden filmimi çekemiyorum? Hani böyle yaratıyorum, yaratıyorum, olmuyor. Sonra bir kitap görüyorum. Yönetmenlerin ilk filmleri diye. Çat alıyorum. Çok depresif oldum. Yani hiçbir şey yapamadım, boşlukta oldum. O an alıyorum. Ve şunu gördüm. Bütün büyük yönetmenler bir yapımcıyla ilerlemişler. Yani her biri benim gibi 7 sene durmuş, 8 sene durmuş bir projesi. Ama onun elinden tutan, hadi dostum yapıyoruz diyen bir yapımcısı varmış.
Aslında yapımcı yol arkadaşı gibi birini bulman gerekiyor. Yani.
Ve bende yoktu. Evet. Hiçbir zaman olmadı. Benim çok böyle şeyim yok. Connection.
Bağlantın.
Evet, yani sektörel bağlantım çok yok. Çok kendi halimde yaşıyorum. İşte bir ekip arkadaşlarım var. Onlar da hep aynıları.
Evet, sana bir yol arkadaşı yapımcıyla ilerlemen gerekiyor. Yani burada senin üzerine seni tamamen yaratıcı tarafı yapıp diğer tarafını düşünüp sana hiç hayır demeyecek.
Yani hayırlara da çok okeyim. Çünkü i̇şte her hayır iyi bir şeyi de doğuruyor. Tabii. Yani ben böyle çok şey değilim ya. İşte ben bunu istiyorum ve bu olsun değil. Tabii. Mantıklı tartıştığımız sürece her şeye varım.
Varsın. Peki senin hayırlarla, yani sen kolay hayır diyebilen biriz misin?
Normal hayatımda hayır. Herkese, hiç kimseye hayır diyemem.
Sette?
Sette, evet. Çok obsesif.
Evet, özellikle reklam setlerini çok iyi bildiğim için orada da bence yapımcı için en güçlü şey yönetmenin hayırı. Çünkü o bir sınır koyabiliyor. Yani o iktidarı kurabiliyorsan şahane bir şey.
Bence. O yüzden çok reklam çektirmiyorlar artık bana.
Aa, neden?
Çok hayırcıyım. Çok, ya, inandığım şeyin arkasında çok fazla duruyorum. Oradan geçemiyorum. O yüzden de böyle çok oyunculuklu, çok dramatik bir film olmadığı sürece bu sıralar vallahi yollamıyorlar çok bana. Heyecanlı. Çikolata çekemiyorum son zamanlarda. Çok üzgünüm. Çikolata gofret çekemiyorum.
Çikolata gofret daha sana sert olaylar ama şimdi ben buradan en meselesine giriyorum. Sen şimdi benim seninle gördüğüm bir şey o zamanda. Bu zamanda aşırı cesaretlisin.
Kaderliyim.
Çok güzel bir şey. Ve yani yaratma cesaretin var, ortaya koyma cesaretin var. Hep burada konuştuğum şeyler var. Peki bir sorum daha var. Onaylanmayla ilgili meselen nedir? Reklamda çünkü bir onay kavramı var. Gidiyor müşteriye film. Beğenildi, beğenilmedi mesela. Beğenilmedi dediler.
Hastalanıyorum genellikle. Yani gerçekten çok böyle ufacık bir şeyi bile mesele edip hastalanabiliyorum. Şimdi bardağı yaptığım için bu çok fazla konuşulmaya başladı. Önceden bu kadar görünür bir yönetmen değildim. O yüzden çok ya ne olacak falan diyordum. Şimdi bardağdan sonra görünür olmaya başladım. Ve direkt şahsıma yorumlar yapılmaya başlandı. Tabii. Ve şimdi, hoşlanmadım.
Hoş geldin.
Hoşlanmadım.
Hoş geldin.
Ve dedi ki sana sanat için
Şimdi ben bardağa gireceğim buradan. Tamam. Çünkü burada yine büyük bir cesaret var. Çünkü 2007'de barda çekildi. Sevgili Serdar Akar çekti. Ve barda iki çekiliyor ve sana geliyor. O zaman da çok tepkiler alan bir filmdi. Fakat bendeki fikri söyleyeyim. Barda iki Hande Türkel çekiyor. Şahane bir fikir. Çünkü senin getirebileceğin şeyi, çünkü bizim seninle o proje geliştirme sürecinde senin aslında özelliklerini çok iyi tanımıştım ve çok iyi yapabileceğini düşünmüştüm. Ve de çektin. Ve de çıkacak vizyona giriyor. 29 Kasım'da vizyona giriyor. Birincisi bunu nasıl kabul ettin? Önce onu bir senden dinleyelim. Ondan sonra çekim sürecini soracağım.
Tamam, şöyle oldu. Emre Özkay beni aradı. Hande dedi barda ikiyi çekiyoruz. Seni çekmeni istiyoruz. Çünkü ben sen çekersen projeye gireceğim. Toplantıya gelir misin?
Peki Emre Özkay'la daha önce tanışmışsınız
evet,
var mı?
Evet, Güneş Söndürmem Gerek diye bir film yapmıştık.
Evet. Birbirinizi tanıyorsunuz.
Birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz da birbirimizi. Ben de böyle tamam dedim toplantıya gireyim ama evdekilere de şey dedim ya barda iki ne ya dedim. Ne alaka hani yapmış adam bitmiş zamanında diye gittim toplantıya. Sonra bana anlattıkları şey, neden yapmak istedikleriyle ilgili anlattıkları şey karnımda kelebekler uçurdu. Çünkü 17 yıl sonra Türkiye'de kötülüğün değişmiş halini anlatmaya çalışıyorlar. Yani 17 yıl önce o bara giren insanlar sosyolojik bir aşağılık kompleksiyle işlenen bir şeydi. Şimdi üstünlük kompleksi var. Ve suçlu ve suç değişti bu ülkede ve bunu anlatıyor bütün hikaye. O zaman aslında bana çok yakın bir şey. Benim böyle hayatta inandığım ve dert edindiğim şeylere çok yakın. Ve tabii ki böyle o kelebeklerle birlikte başladı hikaye.
Evet, cesaretli bir şey ve tabii hani heyecanla da merak içindeyiz de. Yani ben birazcık teaserlarını gördüm.
Evet, bilinçlendik.
Evet, o tabii artık hani o bir alıştığımız bir durum oldu. Yani ne yaparsan yap hani bir şekilde başarılı ya da başarısız bir şey yaptığın zaman, ortaya koyduğun zaman bir linç ihtimali maalesef maalesef evet. doğuyor. Yani Türkiye'nin bu bir gerçeği oldu. Burada çekim süreci nasıl oldu? Yani işte ondan sonra girdin, kaç haftada çektiniz bayağı?
Üç haftada çektiniz. Üç hafta. Yani çok zor şeyler. Bunu diyorum Emre ile geçen gün konuşuyoruz.
Üç hafta hazırlık, üç hafta çekim.
Evet yani Emre diyorum gidip Amerika'da birine bunu anlatsan bize var ya acayip iş getirirler diyorum. Üç haftada çekeceksiniz yapıştırın falan. Acayip bir projeydi. En önemli şey bizim için kas seçimiydi.
Evet.
Harikayla inanılmaz bir uyum içinde çalıştık.
Ve harika Uygur zaten o işin ustası.
Ve çok değişik bir... Ya ben Emre'yi şuna ikna etmeye çalıştım. Emre bunun kas çekimini bir belgesel gibi yapalım. Sana Cannes'da en iyi belgesel ödülü alacağına garanti verebilirim. Hmm. Giremedik. Öyle bir şey yapamadık.
Bir laboratuvar çalışması gibi
İnanılmazdı. Hmm. Yani 350 kişiye callback yaptım. Hmm. İlk elemeydi. 350 kişiden 66 kişiye düştük. Ve cast videolarını şu an izlese birisi yaşadığımız şeye inanamaz. Çünkü aradığımız oyuncu 3 haftada şiddet içeren bir film çekiyoruz. Ve hiçbir şeyin gerçek dışı gözükmemesi gerekiyor. Hmm. Ve böyle aldısı verdisi çok iyi olan, akışta çok iyi kalabilen ve o akışın içinde akışı bozmayacak oyuncularla çalışmamız gerekiyordu. Onu bulmak için de bayağı yani ön hazırlığın en büyük kısmı kas seçimiydi bizim için. Oyunculara mükemmel bir alan sağladık. Yani onların kendilerini gösterebilecekleri, kendi içlerindeki her şeyi ezberden çıkıp akışın içinde bir oyunculuk sergileyebilecekleri bir alan sağladık. Hmm. Her biri de bence mükemmel bir tecrübe yaşadılar. Ben de dahil. Hmm. Ve müthiş bir kolektif zekayla çalıştık. Yani oyuncunun önerisi benim ona kattığım şeyle film bambaşka bir yere çıktı.
Onu biraz soracağım. Yani oyuncular önce oyuncularla olanı sormak istiyorum. Oyuncularla o yaptığın çalışmayı biraz daha hani anlatabilir misin? Çünkü biliyoruz çok yeni, genç bir kadro var ve ben teaser'da gördüğüm kadarıyla da şahane performanslar
çok
gördüm.
Çok aşırı iyiler. Yani o filmi seyrettikten sonra oyunculuklarla...
Senaryo üstüne konuşuyor musun mesela oyuncularla?
Benim için en önemli şey senaryo üstüne konuşmaktan daha çok bence iyi bir iş izliyorsak karakter devamlılığı, karakter duygu devamlılığı iyi bir işteki en önemli şey. Hmm. Karakterin böyle oynamaması, sallanmaması gerekiyor. Hmm. En önemli şey bu. O yüzden de o karakteri çok iyi anlatıyoruz karşımızdaki insana. Yani neden mesela işte Tunç diye bir karakter var filmde ve işte birazcık böyle dönüşecek bir karakter. Neden dönüştüğünü, aslında ne yaptığını örneklerle anlatıyoruz, tartışıyoruz. Ya da mesela şöyle şeyler oluyor. İşte ben diyorum ki burada şunu yap. Diyor ki bana oyuncu ama ben böyle yapmam. Ama sen değilsin. Yani sen yapmayabilirsin ama Tunç yapacak.
Evet.
Bunu ikna ediyoruz ve ikna olabilecek oyuncularla çalışıyoruz. Yani teslim olabilen, onu kabul eden, mesela en ufak şüphesi olan oyuncuyu içeriye almadık. En ufak sorgulayan, sorgulamayı ama yanlış yerden söylemeyeyim. Sorgulamak güzel bir şey. Bazen benim de kafamı çok açıyor. İnanmayan, onu kabul etmeyen, hep ben ama böyle yapmam diyen, işselleştirmeyen hiç kimseyi almadık. Böylelikle inanılmaz bir iş çıkarttık. Ben oyunculara çok güveniyorum. Çalıştığım her oyuncuya çok güveniyorum. Ve onların zekasına ve iç enerjilerine çok güveniyorum. Ve Barda da öğrendiğim bir şey var. Türkiye'de inanılmaz yetenekli oyuncu var.
Evet.
Çok başarılılar, harikalar ve efsaneler.
Şöyle peki burada prodüktörün de sana bu alanı sağlamış olması çok kıymetli bir şey. O yüzden de hani gitgide artık prodüktörlerin o eski şu olacak o diretmenin olmadığını. Evet. Aslında bana mesela birçok oyuncu yolluyor. Ben tabii tanıdığım yönetmenlerle zaman zaman paylaşıyorum ama hiçbir zaman bir fotoğraftan bir şeyden değil. Yani her zaman oyunculuk aslında birebir. İşte bir audition sonra da hani oradan dönerek. Peki audition seyretmek sana faydalı oluyor mu?
Audition yapmak.
Yapmak.
Birebir yapıyorum.
Birebir. Peki sonra hani biri yapıp senin izlemen gibi bir şey olmuyor.
Benim her zaman şöyle bir şeyim var. Böyle CV istiyorum oyunculardan. Bu zaten bir enteresan geliyor hepsine. Audition anında o CV'ye notlar alıyorum. Çünkü her zaman ilk izlenim çok önemlidir. Siz bir oyuncuyu ilk gördüğünüz anda ilk hareketinde bir his var içinizde doğan. Çünkü izlediğinde o hissi kaçırmış oluyorsun. Başka bir şeye takılıyorsun. Açısı, kadrajı, alttan ötekinin söylediği. Ben birebir gördüğümde notlar almaya başlıyorum. O notlarda böyle bir eksi olmayan herkes devam ediyor. Gidiyorsun. Eksi alan gidiyor.
Peki mesela benim çok yaptığım bir alandır. İşte YouTube'da veya televizyonda böyle daha çok artık YouTube'da hani dizileri falan da koyar. Mesela gidip oyunculara bakarım. Bu ne yapmış, bu ne yapmış ya da tiyatroya giderim. Sen böyle bir şey yapıyor musun?
Tiyatroya çok gidiyorum. Tiyatroda çok insan izliyorum. Böyle hayranlıkla ben geri çıkıyorum. Dizi ya da sinemada gördüğüm insanların yani beğendiğim çok insan var Türkiye'de de. Ama günün sonunda başka bir yönetmenin başka bir hikayesi.
İşte başka işlerine bakmak için mesela ben dizide beğeniyorum. Bakıyorum bu bir oyunda oynuyormuş. Çak oraya gidiyorum.
Onu çok yapıyorum. Ama sen oyun efsane oyun seyrediyorum. Hani bütün zamanımı oyun seyrederek geçiriyorum. Tiyatroya düşkünüm çünkü. Sinemadan daha çok tiyatroya düşkün olabilirim.
Yani ben tiyatroya hep düşkündüm. Tabii ben hani film olmazsa olmaz kendi öğrencime de haftada 3 film seyredeceksiniz vesaire bir sürü şeyler söylüyorum. Peki şunu soracağım. İkinci bir boyut var. Hani bu oyuncularla çok güzel anlattın. Audition'ı birebir yapman vesaire. Sonra üzerine düşünmen. Mesela uykuda bazen insanın aklına uykuda gelir bir takım
şeyler. Sonra bir daha çağırıyorum mesela. Aynı insanı 8 kere çağırdığım var mesela.
Harika da bu anlamda güzel bir alan sundu herhalde.
İnanılmaz eğlendik. Çünkü bizim ilk auditionlarımız harika anlatımı size bilmiyorum.
Yok.
Çok deneyseldi. Çünkü barda olduğu için oyunculara dedik ki sana şimdi bir hap veriyorum. Bu hapı içtiğin an işte Mentos. Bu hapı içtiğin anda korku, kaygı, endişe, utanç duyguların gidiyor. 4 dakika boyunca bu odadasın. Ben varım. Harika var. İşte diğer arkadaşlar
naneli
var.
Naneli şeker veriyorsun
aslında. Naneli şeker veriyorum. 4 dakikan var. Korku, kaygı, endişe, utanç. Hiçbiri yok. Bana ne yapacağını göster diyoruz. Ve 4 dakikada yaşadığımız şeylere inanamazsınız. Provoke de ediyoruz. Yani harika, çok güzel provoke ediyor mesela konu.
Tabii efsane. Ama muhteşem, evet.
Ve oradan çıkan şeyler yani inanılmazdı.
Tahmin ediyorum.
Orada şeyi anlamaya çalıştık. Sınırı olmayan, sınırı olmadan sınırını koruyan, utanmadan cüretkar oyuncuları aldık içeriye.
Cesaretli.
İlk etapta oradan seçtik. Sonra oyunculuğa bakmaya başladık.
Peki ikinci dikkatimi çeken şey ki senin her filminde de dikkatimi çeken mizansen kurmak.
En sevdiğim şey.
Evet. Şimdi mizansen yönetmenliğin aslında mesela Fransa'da en iyi yönetmen ödülünün adı en iyi mizansen. Yani mizansen bu çok önemli. Şimdi mizansen kurarken nasıl, yani hislerinle mi ilerliyorsun, nasıl yapıyorsun?
Ekip için zor bir yönetmenim bence.
Tahmin ediyorum.
Evet. Ama beni çok çok seviyorlar.
Hayır, sevgiyle zorluk aynı çok şey. Zorum. Ben zoru severim mesela.
Ben de zorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi sahne öncesinde tasarlıyorsunuz mizanseni. Ama ışıklar kuruluyor. Oyuncu geliyor. İşte kameralar yerleştiriliyor. Ve orada her şey değişiyor. Orada bambaşka bir hikaye başlıyor. Ve mizansen orada bir tur daha değişiyor. Yani sanat yönetmenimiz beni işte yeni tanıştığı birini anlatırken dünyanın en golcü yönetmenidir diyor. Ve yanında ben varım ve evet öyleyim diyorum. Çünkü öyleyim yani. Hani bunu inkar edemem. Mizansene çok takığım. İyi bir mizansen olduğu sürece iyi bir sinema çıkar, iyi bir hikaye çıkar. Ama sahnede yani sette daha çok kuruyorum. Set öncesinde planladığım kameralar buraya, oradan buraya, buradan böyle
peki
yapamıyorum.
Peki vurdu kırdı sahneleri nasıl yapıyorsun, dövüş sahnelerini? Mesela bu Uzak Doğu'da bayağı koreograflar geliyor.
Bizde yok. Zamanlamamız da yoktu. Ve hiçbir şeyimiz yoktu. Yani bunu prova edecek zamanımız da yoktu. Öyle bir anımız da yoktu. O yüzden ben oyunculara gerçekten tokat yediler. Gerçekten yerde sürüklendiler. Ve onlarla şöyle bir konuşma yaptım. Ben size metot oyunculuğu sağlayacağım. Yani ben size bir atmosfer oluşturacağım. Bu siz bar. Ve siz elleriniz kollarınız bağlı 2 saat boyunca yerde yatmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ben şöyle inanıyorum. Korku, kaygı ve işte kötülük ezbere çok oynanıyor. Ama bazen bazı duygular orada 2 saat yattıktan sonra çıkıyor.
Tabii.
Ve bu filmde benim onlara ihtiyacım var.
Tabii.
Böyle şeyler yaşadık işte. Elleri bağlı oyuncuların yerde yatıyorlar. Benim görüntü yönetmenim Melik çok böyle şeydir. Kibar bir insandır. Bana diyor ki hani 20 dakika ışık var diyor. Açalım insanları diyor. Açılmak istiyor musunuz diyorum böyle uzaktan. Hayır diyorlar. Devam ediyoruz. Çünkü onlar da şeyi fark ettiler. Duygudan çıktıktan sonra oraya girmek çok zor.
Zaten önemli olan duyguya girmek ve o samimi iletişimi kurmak. Ne kadar
ve birebir gerçekçilik.
Gerçekten evet. Peki bütününde nasıl bir deneyim? Mesela kaygı oluyor muydu sende? 3 haftada bunu bitiremeyeceğim korkusuna kapılın.
Hiç öyle bir şey olmuyor. Olmaz. Olmaz.
Çünkü aslında reklamdan çok da planlı olmaya alışmışsın. Evet, hızlısın belli.
Yani çok net bir hızım var. Onu anladık. Yani onu artık hani ispatlanmış bir şey bende. Ama şöyle bir şey var. Olmadığı noktada da olmadığında oldurulduğunu da biliyorum. Yani hani uzama sonuçta 3 haftaya 3 hafta eklemiyoruz. Ama 3 haftaya 3 gün eklenebiliyor. Yani ve bu olabilir bir şey. Ben elimden geleni yapıyorum. Olmadığı noktada artık yapımcının düşünmesi gerekli olan bir noktaya gidiyor. Tabii. O yüzden de bir şekilde hallettik.
Güzel, harika. Peki ben şimdi bu anlattığından çok güzel bir yapımcı yönetmen ilişkisi geçirdiğinizi
çok
görüyorum.
Çok saygılı.
Peki kurguda bu süreç nasıl yürüdü? Hiç. Yani sen tamamen özgür müydün?
Çok özgür bırakıyor Emre. Tartıştığımız ve böyle üzerine kavga ettiğimiz şeyler oluyor.
Olmalı.
Ama o tartışma olmadan da çok böyle.
Olmaz.
O zaman diktatör gibi oluyorsun bir şekilde. Ama
olmaz.
Ben onu...
Olmaz. İdare yani birbirinizi ikna ettiniz özetle.
Evet, çok
yani,
alanım açık.
Alanın açık.
Evet.
Bence aslında ideal, yani sana onu sormama gerek yok. İdeal bir yapımcı yönetmen ilişkisi
çok iyi,
kurmuş.
Evet.
Harika. Vallahi kutluyorum çünkü bu zamanda hem filmi bitirip hem bu kadar yakın zaman şimdi heyecanlı bir süreç başlıyor. İşte onun için sana birazcık başta sordum ya onaylanma süreçlerini.
Ya hoşlanmadım. Yani bu işte Bardayla birlikte çok fazla işte linç, çok fazla işte cinsiyetimin kadın olmasıyla ilgili ekstra linçler. Bu kadar göz önünde olmak hoşuma gitmedi açıkçası. Ama böyle şey haykırmak istiyorum. Ama filmi bilmiyorsunuz. İzlemedi. bitirdiniz.
Olsun. Bu bir teaser falan. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir başarı varsa, ki burada hani filmi ben de izlemedim. Hı-hı. Ama sonuçta baktığım zaman filmin baştan sona yapılması, cesaret edilmesi, ortaya konması, bu kadar zaman içinde çekilmesi ve teaserlardan gördüğüm prodüksiyon kalitesinin bu kadar iyi olması bence zaten başarının kendisi. Bundan sonra zaten ne yaparsan yap, birileri beğenecek, birileri beğenmeyecek. Evet. Bunlarla yaşamayı da öğreniyor insan. Yavaş yavaş öğreniyor. Ben öğrendim mesela. Çok iyi biliyorum. Ama o da aslında hani bu çok klişe bir laftır. Kırıldığın yerden güçleniyorsun, üzülüyorsun filan. Çünkü birinin herkes beğeniyorsa orada da bir sorun var anlamına gelir. O yüzden bence başarının, hatta şu andaki başarının da tadını çıkar. Çünkü muhteşem. Peki sen zaten konuşma sırasında çok fazla söyledin tiyatroya gittiğini, sinemadan çok tiyatro izlediğini, kitap okuduğunu, araştırdığını vesaire. Yani aslında kendini beslediğin kanalları da söyledim. Bunlar evet. dışında nelerle besleniyorsun?
Yani müzik dinliyorum.
Evet, müzik de önemli
yani,
bir yerde.
Yani böyle müzik benim için dünyadaki en büyük uyuşturucu. Hani böyle bir damla içki içmeme gerek yoktur benim. İyi müzik varsa oradaki en sarhoş, en kafası iyi ben olabiliyorum. Müzik benim için acayip bir tetikleyici hayatta. Onun için bir şeyim yok ya.
Yok. Çok güzel bir dünya var aslında.
Yani sakin, tatlı kızım var. Kızımla. Kızım
ne
beni
güzel,
besliyor.
Harika. Acayip bir de annesin. Evet. Anneliğin getirdiği artılar da var aslında.
Mükemmel bir şeymiş annelik. Eşim
evet.
Sevdim.
Kaç yaşında şimdi? İyiydi. Ay harika. Demek ki senle biz o görüştükten sonra bir de bir kızın oldu. Evet. Harika bir şey.
Yani şöyle bir şey anlatacağım burada da. Mesela bardağın ilk kastı geliyor ya, kasetler geliyor. Size audition atıyorlar, görüntüler. Biz mesela onu Rüzgar'la seçtik. Rüzgar böyle kucağımda oturuyor. İlk böyle ilk callback'e kalacakları. Bana böyle yapıyor. İzletiyorum. Hani bu abi sesini niye değiştirmiş diyor. Puf atıyoruz. Hani bu abi biraz heyecanlı mı diyor. Puf yolluyoruz. Eğer Rüzgar böyle kitlenmiş izliyorsa diyorum ki daha iyi bir kontrol
aslında
mekanizması
algı
yok.
Algı açık, tertemiz.
Tertemiz ve hop ekliyoruz. Ve ilk aşamayı onunla birlikte yaptık.
Harika.
Bu abi çok gerçekçi oynayamamış anne falan diyor öyle.
Çok şekermiş.
Çok yetiştiriyorum.
Çok şeker. Peki şimdi tabii esas en şeyimize geliyorum. Neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne demek istersin?
Ne diyebilirim? Ya pes etmeyin, devam edin, yazın, bir şekilde bir gün bir yerde çekebilirsiniz diyebilirim.
Aslında sen de o filmini evet. hala çekmedin, yapmak istediğin filmi ama...
Ama ben çekeceğime çok inanıyorum.
Sen
hala reddetmiyorum.
Çekeceğine inanıyorsun ve arada bir sürü şey yapıyorsun.
Evet, yapıyorum.
Yani bir şey yapmaya devam etmek gerekiyor herhalde.
Ama şunu çok iyi öğrendim. Ben Az'a 8 sene tutundum ve 8 sene boyunca hiçbir şey yapmadım. Ve sadece Az'la ilgilendim. Bir yerde biraz zorlayıp olmadığında bırakmayı öğrenmek gerekiyor. Yani o bırakmak, vazgeçmek değil. Önce bir rafa kaldırmak ve sonra yeni bir hevese girmek. Çünkü orası böyle çok büyük bir kaotik alana dönüşüyor. Onun içinde kaldığınızda hem kendiniz beslenemiyorsunuz ve böyle negatiften beslenmeye başlıyorsunuz. Orada kayboluyorsunuz. Kaybolmadan işte biraz uğraşıp, yaratıp, deneyip olmuyorsa koyup yenisine geçmek gerekiyor.
Aslında ben ona şöyle söylüyorum. Buradaki herkes açısından, dinleyenler ve izleyenler için de. Hani o proje bitmiyor. Çekmeceye koyuyorsun ve o zamanını bekliyor bazen. Aynen. Yani gerçekten bunca yıllık deneyimimde koyduğum bir şeyin, yani bu proje dahil, işte neden filmi çekemiyorum da benim projelerimden bir tanesiydi. Bu formatta çıktı. Yani bir zaman geliyor. Ben hep söylediğim bir şey var. Birkaç şeye aynı anda odaklanın ve biri olmuyorsa biri olacaktır. Yola devam Aynen. diye düşünüyorum.
Kendine acımak, kendini bilmem ne yapmak bana garip geliyor.
Yani niye
en kötü
canım,
ne olur? Yani
tabii.
Tamam, en kötü yenisini yazdım, o da kabul olmayacak. Bir de reddedilmeye alışmak diye de bir durum var.
Ha, onu biraz açsana.
Alışıyorsun yani, yolluyorsun ve anlıyorsun zaten. Cevap az gelmeye başlıyor. Maillere dönüş olmuyor. Ha diyorsun, bu
gitti.
Yürümez bu. Oldu. Ondan da gitti diyorsun.
Adadan ayrılıyor.
Adadan
yolluyoruz.
Hay Allah falan. Şey şimdi vaziyetinde. Ne yapsak falan diyoruz.
Valla enerjinle beni yine çok çok böyle mutlu ettin. O günlere döndük. Hem de bu bir vesile oldu. Artık daha sık görüşebiliriz belki,
evet,
değil mi?
Evet, bence harika olabilir.
Peki çok teşekkür
ben
ederim
teşekkür
geldiğin
ederim.
İçin. Harikaydı. Sağ ol ve başarılar diliyorum. Bardayla şahane bir yolculuk olsun.
Umarım. Gişesi bol olsun.
Gişesi bol olsun.
Teşekkürler.
Bye bye.